Ayrım 12, sayfa 138. Güneş ufukta henüz fazla yükselmemişti ki, bir kum girdabının yatışmasının ardında 1000 metre kadar ileride bir yerde muazzam bir yapının ortaya çıktığını gördü. Kırmızımtırak taşlardan yapılmış, 60 metreden fazla yükseklikte dört köşe bir büyük tapınaktı bu. Yapının görkemli sadeliği karşısında kapısının birkaç adım ötesinde yeniden durup baktı. Büyük Mısır tapınaklarının ilkel ve devasa bir kopyası gibi göründü ona. Onlardaki kabartmalar, sütunlar ve ince ayrıntılar olmaksızın boyut ve güç bakımından o tapınaklardan daha üstündü. Hiçbir resim veya süs bulunmayan cephesi bir sıra kocaman adeta dolmenik sütunlarla ayakta duruyordu. Taşlar kum fırtınalarıyla yer yer aşınmış, pek çok yerinde öyle büyük parçalar yok olmuş ki küçük oyuklar meydana gelmişti. Sani yıkık dökük merdivenleri güçlükle çıkabildi. Zira basamakların her biri hemen hemen 60 santim yüksekliğindeydi. Tapınağın arkasında onun iki katı kadar büyüklükte bir tepenin sivri ucu görünüyordu. 10 metre kadar yükseklikteki girişte kapı kanatları yoktu. Sani kapkaranlık görünen bu boşluğa doğru ilerledi. Daha iki adım atmıştı ki kuru ve metalik bir ses büyük salonun içinde birkaç kez yankılandı. Hem şaşırmış hem korkmuş bir halde hemen boynundaki madalyonu tuttu. Ama hiçbir şey olmadı ve başlangıçta birkaç müzik notasını andıran ses tane tane konuşmaya başladı. Kendinden başka hiçbir şeyden korkma. Dinle yabancı. Bu çöl denizdi ve bu denizden bitki ve insan çiçeklerinin yetiştiği adalar ve kıyılar çıktılar. Zamanın dönmesiyle çöller şehirlere, kudretli ülkeler de çöllere dönüştüler. Hiç kimse karmadan kaçamaz. Alçalan insanlık giderek daha da yozlaştı. Şimdi ise pislikten kurtulmaya çabalıyor. Bunu başaracaktı. Bu harabeler, eserlerinden çok fazla gurura kapılıp en yükseğe eriştiğine inandığı gün, dünyaya kendini göstermek üzere bekliyor. Burada öyle sanatsal, öyle bilimsel hazineler saklıdır ki, insanlar onların karşısında başlarını eğeceklerdir. Zira hastalıkları yenebilen, denizlerin dibine inebilen ve yıldızlara ulaşabilen en mağrur uygarlıkların bile ahlaklı, iyi yürekli ve maneviyatçı olmadıkları takdirde eninde sonunda düştüklerini ve barbarlaştıklarını göreceklerdir. Ey insanlar, dünyanın ruhunun gücünden korkun. Duyumcu sanatınıza, nefret ve haksızlık yolundaki biliminize ve şimdiki çocuksu din biçimlerine söyleyin ki, insanoğlu onların inandıklarından çok daha büyüktür. Ve Tanrı olup göklere uçmaya cesaret edemediği için zaman zaman dizlerinin üstüne düşer. Sunny'nin zihni karışmış, şaşkına dönmüştü. Başını yukarı kaldırdığında, yüksek kubbelerden ve son derece karmaşık geometrik figürlerin arasından harikulade meleklerin kendisine bakmakta olduklarını sandı. Öyle bir küçüklük ve güçsüzlük duygusuna kapıldı ki, elinden geldiğince çabuk koşarak çöle doğru kaçmaya koyuldu. Topraktan dışarı çıkmış, birkaç yüksek basamağı atlayıp kaygan kum tepelerine tırmanmaya başladı. Korkunç rüzgar ayaklarının altındaki desteğe kaydırınca, kumlara adeta gömülürcesine ve yarı baygın bir vaziyette dakikalarca yüzük oyun yaptı. Yeniden ayağa kalktığında, rüzgarın korkunç girdaplarla eserek yığdığı tonlarca kumun altında tapınak hemen hemen bütünüyle örtülmüştü. Uzun bir süre düşünerek çölün kurbanları olan duyularının aldatıcı bir görüntüye kapılıp kapılmadığını merak edip durdu. Kederli kederli yeniden yürümeye başladığında etrafındaki kumullar devamlı yer ve şekil değiştiriyorlardı. Tepelerden birinin açılmasıyla tarif edilemeyecek güzellikte birçok amfora çıkmıştı ortaya. Onlara doğru koştu. Ama dokunduğu zaman hepsi de elleri arasında dağılıp toz oldular. Geçici olmasına rağmen bu kanıt, tüm gördüklerinin gerçek olduğuna inanmasına yetmişti. Yürürken son hocasının 2 yıl önce kendisine öğrettiği bir şeyi hatırladı. Yüzbinlerce yıl önce bu korkunç ve terk edilmiş topraklarda gelişmiş olan çok eski bir uygarlıkla ilgiliydi bu. Hiç kimsenin bu tapınaklara giremeyeceği ve içerideki cisimleri götüremeyeceği, zira onların ortaya çıkma ve açıklanma zamanının henüz gelmediği şeklindeki uyarıyı da hatırladı. Uygun zaman gelinceye kadar yaşamaya devam edecek çok güçlü elementeller, elemental, doğanın görünmeyen boyutlarında yaşayan varlıklar, cinler olan battiler tarafından korunmaktaydı bu hazineler. Bu nöbetçilerden bir şey çalmaya yeltenen hiç kimse o güne kadar çölden sağ çıkabilmiş değildi. Üstelik buna kalkışan bir iki kişi kesin ve umutsuz bir deliliğin pençesinde birkaç ay yaşamışlardı. Girdiği bir mağaranın karanlığında uzanarak birkaç saat uyudu. Tekrar yola çıktığında hedefine ulaşamayacak kadar endişeliydi. Ağrıyan kaslarını zorlayarak hızlı ve muntazam bir yürüyüş tutturdu. Giderek azalan ve küçülen kayaların yerini çok kalın ve gevşek kumların örttüğü geniş düzlükler almaya başlamıştı. Yanında taşıdığı azıcık su biteli 12 saatten fazla olmuştu. İliklerine kadar işleyen yakıcı güneş onu adeta cezalandırmaktaydı. Güneş batarken hep yaptığı gibi tefekküre daldıktan sonra yeniden yola koyulduğunda soğuğun kendisini daha da fazla etkilediğini ve garip bir uyuşukluğun vücudunu sinsice sardığını fark etti. Sunny bunun çölde gece vakti uyumak demek olduğunu biliyor, gideceği yere bir an önce varmak istiyordu. Ama nereye? Bunu hiç bilmiyordu. Yine de neresi olursa olsun, orada kendisini bekleyenin gerçek, sevgi ve gezemin bereketli ve harikulade yüzü olduğunu biliyordu. Gün doğarken fiziksel acıları önemsememekle onları yavaş yavaş yok ettiğini fark etmişti. Birkaç saat önce onu perişan eden o korkunç yorgunluğu artık hemen hemen hissetmiyordu. Sünger taşı ya da parşömen gibi kupkuru olan boğazı da uyum sağlayarak yumuşamıştı. Güneş yükseldiğinde bir kayanın çıkıntısına sığınarak uykuya daldı. 10 saatten fazla dünyadan ayrı olarak bu durumda kaldı. Uyandığı zaman esmer derisi güneşten yanmış, çatlamıştı. Her tarafını korkunç bir kaşıntı sarmıştı. Şakakları atıyordu. Büyük bir zorlukla titreyen bacakları üzerinde doğruldu. Ama en yakın kayalıklar içindeki bir oyaya kadar ilerleyebildi ancak. Orada doğanın gizemlerine girmesi sayesinde vücudunun tüm organlarını yeniden kontrol altına almaya başlayıp enerji akımında uyum sağlamayı başardı. Uzun süre solunum egzersizleri yaptıktan sonra gününü en iyi şekilde değerlendirmeye can atacak kadar çevik, güçlü ve iyimser hissediyordu kendini. Akşam ibadetini yerine getirirken yanındaki tütsünün bittiğini fark etti. Sanki tek eksikliği buymuş gibi içini korkunç bir kederin kapladığını hissederek tek başına olduğunu, kelimenin tam anlamıyla yalnız olduğunu anladı. Üstadları, koruyucu melekleri, fiziksel ve zihinsel becerileri bir tarafa bıraktı. Bütün bildiği yalnız olduğuydu. Korku bile duymuyordu. Korku da insana eşlik eden bir dosttur. Zira umudun bir şeklidir. Yaklaşmakta olan bir şeyin belirtisidir. Aynı şekilde acılar da onu rahatlatabilirdi. Zira acı düşünceye yer vermez. Ama Sunny acı çekmiyordu. İradesinin gücüyle tamamen kendine gelen vücudu sessiz kalıyor, korkmuyordu. Çünkü hiçbir şeyi bekliyor değildi. Kasvetli ve durgun manzara hiçbir değişim olanağı bulunmayan tam bir hareketsizlik içinde bir anının hayali gibi göründü ona. Tanrısallığın var olduğunu ve evreni meydana getiren varlıkların çokluğunu kabul ediyor ama onların çok uzakta olduklarını hissediyordu. Üzerlerine basmakta olduğu minicik kum taneleri, bakışlarıyla dokunabildiği öteki kozmik taneler kadar erişilmez görünüyordu. Ortada asılı kalmıştı. Yalnızdı, yapayalnız. Bir kez daha iyice beliren ufuklara baktı ve hıçkırarak kumların üzerine kapandı. Kederden uyuşmuş bir halde uzun süre hiç kıpırdamadan ölü gibi yattı. Birdenbire üşüdüğünü hissetti. Çakıl taşları soğumuş, buz gibi esen bir rüzgar, garip kayalıkların arasında kurt gibi ulumaya başlamıştı. Bir savaş çığlığıydı sanki bu. Sunny soğuk ve rüzgarın etkisiyle kirli ve parça parça giysilerine sarındı. Ne yaptığını bilmeden yürümeye koyuldu. Ama az sonra durdu. Yüzünde büyük bir gülümseme belirdi ve derin bakışlarını gökyüzüne kaldırarak tüm yıldızlara müteşekkir baktı. Kötü büyü bozulmuştu. Başka varlıklarla paylaştığı ortak bir yanı vardı artık. Üşüyordu, acı çekiyordu. İlk anda bu olay onu sevince boğdu. Ve bu direnişini onunla aynı durumda olabilecek herkese, tüm insanlara ve hayvanlara zihin yoluyla bildirmeyi denedi. Sadece ıstırap dahi olsa bu duygu onu diğer acı çeken insanlarla kardeşlik bağı içinde birleştirmişti. Ama vücudundaki acılar yavaş yavaş yok oldular. ve ruhundaki büyük ıstırap, güçsüzlüğü ve bencilliği karşısında derin bir utanç duygusuna kapılmasına neden oldu. İnsanların büyük bir çoğunluğu için dışarıda havanın soğuk ve pek az kimsenin bu kadar rahat olduğunu bildikleri zaman içerideki ocağın ateşinin daha sıcak gelmesi normaldir. Aynı şekilde ıstırap da başka biri daha onu paylaşıyorsa daha az acı verir. Tek gözlü bir adam için oradan geçen bir amayı görmek kadar güzel bir şey olamaz. Ama bir filozofun bu tür duygulara kapılmaması gerekir. Aksine kendisi ısınırken üşümekte olan biri varsa acı çekmeli ya da herhangi bir varlığın bir derdi varsa kendisi bu dertten muzdarip olsa da olmasa da onun halinden ızdırap duymalıdır. Sani bütün bunları biliyordu ve böyle davranamamak içini derin bir aşağılık duygusuyla dolduruyordu. Paltosuna, sıcak yemeğine, fizyolojik huzuruna aşık, herhangi bir sıradan insan gibi zayıf ve aşağılık olmak için mi bu kadar okumuş, gezmiş ve bütün o zahmetlere katlanmıştı? Onca bilge kişinin insanüstü örnekleri ve gurunun gizli dersleri boşa mı gitmişti? Üstadlarını aldatmış mıydı? Eğer tüm insanlar benim kadar sefil olsalardı, Buda, Lao Tse ya da İsa gibi varlıklar aracılığıyla onca zahmete giren tanrısallığın özverisi bir işe yaramaz, dünya kederlere boğulurdu diye bağırarak adeta koşar adımlarla yeniden yola koyuldu. Yorgunluğa ve soğuğa karşı duyarsız ama içi pişmanlıkla dolu olarak dalga dalga çarpan rüzgarla yıkanmaya can atarak uzaklarda eridi gitti. Bölüm 6. Giordano Bruno. Gobi çölüne kış gelmişti. Koca koca taşlar üst üste yığılmış yüzlerce asrın altında ezilmiş ve düşüncelere dalmış kır saçlı devlerin kafalarına benziyordu. Bir deri bir kemik kalmış olan Sunny, uzun bir yürüyüşten sonra Siddhartha Gautama'nın gelişinden de önce ilk Budizm'e, yani ermişlerin dinine hizmet etmiş olan eski bir Budist manastırına varmayı başarmıştı. Bu manastırın hemen hemen hiç karşılaşmadığı esrarengiz sakinleri en yeni pavyonlardan birinde ona bir hücre vermişlerdi. Bereketli topraklarla çevrili büyük bir kaynağın yanı başına kurulmuş olan bina, hem onu koruyan hem de bahçelerini saygısız bakışlardan gizleyen yüksek bir duvarla çevriliydi. Bu bahçeler inanılmaz güzellikteydi. Zira tarih öncesi çağlardan beri keşişler, bitki yaşamının en gizli sırlarını açan anahtarı ellerinde tutmuşlardı. Bu tapınaklardaki ustaların gerçekleştirebildikleri harikaları, buradan dünyaya yayılan barış ve zihin sağlığının akıl almaz ruhunu yorumlamak olanaksızdı. Buraya kabul edilecek kadar bilgi sahibi olmayanların bundan haberleri yoktu. Burada yaşamış olanlar ise bildiklerini unutup yanlış bilgi vermek pahasına da olsa kesinlikle konuşmamak zorundaydılar. Sani ne olduğunu bilmediği, hatta orada olup olmadığından dahi emin olmadığı bir şeyi bekleyen bir sığınmacıydı sadece. O bilgilerle beraber yaşadığı halde daima yalnızdı. Zira onlar kendi görevleriyle meşguldüler. Gezegenlerin evrimi hakkında Sanskritçe yazılmış eski bir risale vermişlerdi ona. Sani onu inceleyerek uzun ve harikulade saatler geçiriyordu. Gerçeğin güneşi karşısında büyük küçük her şey soluklaşıyordu. Madeni liflerden yapılmış olan asırlık sayfalardan dünyalar, atomları ve ortak tanrıları arasındaki olağanüstü yakın ilişkileri öğreniyordu. Halk kitleleri ne kadar uzaktılar bu bilimlerden ve özellikle de onları gün ışığına çıkaran uygarlıktan. Doğanın temel gizemlerini tanımak için insanoğlu daha ne kadar, ah kim bilir daha ne uzun zaman bekleyecek diye düşündü Sani. Yine de ağır da olsa keşfettikleri şeyler için attıkları her adıma inanarak insanlar acı deneyimlerden geçecekler ve zamanı geldiğinde hak edecekleri semavi şeref koltuğuna doğru ilerleyeceklerdi. Eğer savaşlar, eziyetler ve türlü gaddarlıklar araya girmiş olmasaydı, şimdiye kadar çok daha fazla ilerlemiş ve barış içinde yol almış olurlardı. Genç adamın zihni bu ve buna benzer düşüncelerle doluydu. Çölün bağrında geçirdiği bu yaşam huzurlu, sakin ve ahenkliydi. Filozofçuluk oynayan çocuk adamların düştükleri aşırılıklara kaçmadan ölçülü bir şekilde yiyor ve uyuyordu. o etkileyici doğanın ortasında ondan bir parça olarak yaşıyordu. Tapınaktaki ustalardan Sunny'nin 5 yıl önce hayalini görmüş olduğu bir tanesi, pek çok akşamlarını ona hasrederek insanlık tarihinin büyük bir kısmını anlatmıştı. Ondan öğrendiğine göre insanlar birkaç bin yıl geriye giden tarihi tanıyorlardı. Halbuki büyük beyaz kardeşlik doğrudan doğruya tanrılardan eğitim görmüş olan ilk devler hakkında kayıtlara sahipti. Tüm yaratılışın rafine olmasıyla şekillerin daha uyumlu hale gelip vücutların küçüldüğü yöntemi öğrenmişti. Bu durum insan ve hayvanlar arasında olduğu gibi bitki dünyasında da böyleydi. İki kıta üzerlerindeki uygarlıklarla birlikte sulara gömülüp gitmişti. Tıpkı şimdiki kıtanın günün birinde yok olacağı gibi. Omuzlarında birikmiş günahları olmadığı için sadece el değmemiş topraklar varlıklarını sürdürebilmişlerdi. Ustanın öğrettiklerine göre insanoğlu fiziksel vücuduna yavaş yavaş sahip olmuştu. Et ve derden bir giysi edinmiş olan insan başlangıçta çifte cinsiyetliydi. Daha sonraları cinsiyet ayrılmıştı ki bu da 18 milyon yıl sonra olmuştu. O zamandan itibaren iki büyük ırk ya da uygarlık grubu silinip gitmişlerdi. Lemur'u ateş, Atlante'yi su yok etmişti. Şimdiki ırkın da ateşle yok olması bekleniyordu. Sunny bütün bunları biliyordu. Zira Platon'un ziyafeti, Kabala, İncil ve kutsal Hindu kitapları üzerinde yaptığı incelemeler bu konu hakkında bol bol bilgi edinmesini sağlamıştı. Ama o ustanın ayrıntılı öğretileriyle kıyaslandığında bütün bu anahtarlar ne kadar da solgun kalıyordu. Onu dinlerken Romalıların ve Müslümanlarınki kadar büyük nice imparatorlukları ne kadar açık seçik bir şekilde görebiliyordu hayalinde. İnsanoğlu ne kadar yaşlıydı ama ilerlemek için ne çok olanak vardı elinde. Genç filozof büyük bir coşku ateşiyle yanıyor, yüzü her gün değişen ve sesi umut kadar tatlı olan bu esrarengiz ve yaşı belirsiz adamın kendisini ziyaret ettiği saatler için yaşıyordu sadece. Beklediği üstad bu olabilir miydi? Erişmek üzere olduğu intizabına son rötuşları yapacak olan o muydu? Selamete böyle mi erecekti? Tüm geleceğini bilinmeyenin gizemli işareti altında ve bir sis perdesi arkasında görüyordu. İlkbahar geldiğinde çöldeki sığınağında 5. ayını tamamlamıştı. Bu mevsimde müntesipler arasında kutlamalar yapılır, sıra sıra genç müritler bahçelerden geçerek etrafa mis kokuları saçarlar ve ilahiler okurlardı. Sunny, Platon ve Pindar'ın gizemleri anlattıkları öykülerinde mistayelerin aşk ve güzelliğe büyülü şarkılar okumalarını hatırlıyordu. Böylesine coşkulu olduğu bir sırada dostu olan büyük usta ona yaklaşıp şöyle sordu. "Kardeşim, dış tapınakta yapılacak olan dinsel törende hazır bulunmak ister misin? Törenler Efendimizin vücudu ufka değdiğinde başlayacak." Başka bir şey söylemeyip yanıt da beklemeden tatlı tatlı gülümseyerek uzaklaştı. Hafifçe çekik siyah gözleri o akşam daha da büyük ve son derece ışıltılı görünüyordu. Yaldızlı giysisi sadeliğin o kıyaslanamaz güzelliğini taşıyordu. Bu haber karşısında müridin kalbi heyecanla dolmuştu. Son derece sıkı olan bu batıni okul, kendi mensubu olmayan önemsiz bir müntesibin en küçük gizeme tanık olmasına sadece böyle olağanüstü bir günde izin verebilirdi. Sunny kararlaştırılan saatten biraz önce büyük tapınağa doğru yola çıktı. Ama küçük bir korunun kenarından geçerken kendisini bekleyen ustaya rastladı. Uzun uzun Sunny'ye baktıktan sonra düşüncelerini okumuş gibi şöyle dedi. "Biliyorsun ki yaygın dinlerin ruhu ve kaynağı olan gizemler dini, nerede uygulanırsa uygulansın, bütün dünyada aynıdır. Onun için davetim seni şaşırtmasın. Çünkü doğadaki her şey gibi sen de bizim kardeşimizsin. Ayrıca gizli bilimlerde de bizim kardeşlerimizden birisin. Unutma, görmen gerekenden fazlasını görmeyeceksin. Zaten sana gösterseler bile göremezsin. Onun için de bakmaktan korkma." "Ey bilge, o halde bunca gizlilik, saklılık neden?" "Çünkü anlaşılmayan şey çoğunlukla yanlış, ters yorumlanır ve yürek temizliğiyle görülmeyen şey ruhta korkunç bir boşluk bırakır. Kutsal şeylere inanmayan birinin gizemlere bakmasında ne yarar olabilir ki? Sadece onun aklını karıştırır ve onu dosdoğru delilik ve inançsızlığa götürür. Ona anlayabileceği şeyleri göstermek daha yararlıdır. Böylece o boşluğu hissetmez ve yanılgıya da düşmez. Aksine manevi gücünden azami derecede yararlanır. Batıni dinlerin gereği de buradan çıkmaktadır. Dev cücenin papucuna sığamayacağı gibi cüce de devinkinden yararlanamaz. Bu doğru. İşte bunun içinde Buda ve İsa gibi üstadların çevrelerinde en yakın müritlerinden oluşan bir halka bulunuyordu. Bir de yabancılardan oluşan çok daha büyük bir halka vardı ki onlarla her türlü bilimsel ve filozofik görüntülerden uzak ve kolayca anlayabilecekleri basit örnekler aracılığıyla anlaşabiliyorlardı. Haklısın. İşte tapınağa gitme zamanımız da geldi. Yoksa 1-2 dakika içinde kapıları yeniden kapanır. Büyük tapınağın eşiğinden henüz geçmişlerdi ki kapının taştan kanatları ağır ağır kapanmaya başlamıştı bile. Sunny gözlerini içerideki karanlığa alıştırmakta güçlük çekiyordu. Duvarları kutsal işaretlerle ve tanrı figürleriyle kaplı bir tür antredeydiler. Odanın buram buram günlük kokan havası önceleri ona bir uyuşukluk vermişti. Ama sonra buna alıştı, dikkatini toplayabildi. Bir süre sonra ustanın yaptığı sessiz bir işaretle içeriye girebilecekleri gizli bir kapı açıldı duvarda. O zaman Sunny, 10-12 kadar keşişin odanın karanlık köşe bucağından çıkıp ilerlediklerini fark etti. Yüksek tavandan asılı lambanın sönük ışığında onları tefekküre dalmış rahipler zannetmişti daha önce. Dış tapınağın büyük salonu 15 metre ebadında bir küp biçimindeydi. Burada da ışık çok azdı. Salonda tanrısallığın sade büyüklüğü göze çarpıyordu. En zahmetli ve en kaba işleri yapmakla görevli yeni müntesiplerin özverilerine sessizce tanık olan muazzam bir Buda heykeli bulunuyordu. Buda'nın görüntüsündeki değişmez gayri şahsilik her zamankinden fazla dikkatini çekmişti Sunny'nin. Onun bu özelliği Batı'ya son derece ilginç geliyordu. Zira bu tür heykeller Buda denilen Siddhartha Gautama'yı değil, genel olarak tüm Budaları yani aydınlanmış olanları simgeliyordu. Bu yüzden de Huzur Üstadı'nın doğumundan binlerce yıl önce bile Budist dini ve tapınakları mevcuttu. Ama bu manevi hareket giderek gücünü yitirmekteydi ve öyle bir noktaya varmıştı ki Siddhartha Gautama doğduğu zaman Gobi Çölü ile Himalayalarda ilk çağlardan kalma tapınaklarda saklanan birkaç yüz yandaşından başka kimse kalmamıştı. Törenlerin seyrine dalmış olan Sunny için büyünün ileri bir öğrencisi olması dolayısıyla bir Budist rahibinin havada yükselerek yerden 8 metre yukarıdaki lambalardan birini yaktığını görmek pek şaşırtıcı olmamıştı. İrade gücüyle dünyadaki yer çekiminin bir varlığı iterek yukarıya kaldırmasını sağlayan gizli sanattan haberdardı. Ama daha sonra gördükleri karşısında hem şaşırmış hem de hayran olmuştu. Bazıları delikanlılık çağında olan tüm müritler birbiri ardından aynı yüksekliğe çıkarak lambaları yakıyorlardı. Havada durma sanatını san edebiliyordu ama bunun için çok büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor. O zaman bile fazla yükseğe çıkamadığı gibi bunu her denemesinde de başaramıyordu. Çoğunlukla yerden sadece birkaç santim yükselebiliyordu. Törende bulunanlar ise görünüşte bunu büyük bir kolaylıkla ve en ufak bir gecikme veya rahatsızlık belirtisi göstermeden yapabiliyorlardı. Sıra kendisine geldiğinde onu bu uçuştan mazur görmesini umarak endişeyle hocasına baktı. Ama o gülümseyerek meşaleyi uzattı ve lambayı işaret etti ona. Sunny bir şey söylemek istedi. Fakat hocanın bir işaretiyle bundan vazgeçip onların yaptığını denemeye karar verdi. Bir anda yerden yükselmiş, diğerlerinin yaptıklarını aynı mükemmellikte başarmıştı. O geceyi hiç uyumadan, tefekküre dalarak, ruhu iyimserlikle dolu ve bilinci saf sezgi dünyalarıyla ilişkili bir halde geçirdi. Gün doğmadan kısa bir süre önce birkaç dakika dinlendiği bir sırada her zaman büyük olayların habercisi olarak karşısına çıkmış olan o hayal göründü yine. Hipatia'nın hayali. Bu kez her zamankinden daha da bulanık olan yüzü hiç yok gibiydi. Vücudunu büyük beyaz bir bulut sarmalıyordu. Fakat hatları çok belirsizdi. Sunny zihninden onu sorguladığı zaman hayaletin verdiği tek yanıt bir veda hareketiyle elini kaldırması oldu. Bu görüntünün anlamını kavrayamıyordu ama onu son kez gördüğünü sezinliyordu. Ruhunun derinliklerinde çok belirsiz bir duyguya kapılmıştı. Hem mutlu hem kederli hissediyordu kendini. Tıpkı insanın daha iyi ve mutlu ufuklar aramak üzere doğduğu evi, kenti veya ülkeyi terk etmesi gerektiğinde hissettikleri gibi. Dünyevi bir endişe ama maddeye ve dönemlerin çarkına tutsak olanlara gerçek ve korkutucu gelen bir keder. Bu garip duygu ileriye doğru atacağı son ve kesin bir adımın, tutkuların dünyasından kurtuluşunun ve kendisiyle yeniden buluşmasının belirtisi olabilir miydi? Daha sonraki günleri rüya gibi geçirdi. Yarı ölü, yarı canlı bir halde devamlı olarak o bir şeyi bekleyerek yaşıyordu. Bilge dostu yani hocası artık onu ziyaret etmez olmuş, kim bilir hangi gizemli işleriyle meşguldü. Onu o derece ilgilendirmiş olan o asbest sayfalı kitap bile hücresindeki rafta unutulmuş duruyordu. Sani sadece varlığının her zerresiyle bekliyor değildi. Tüm aklı ve ruhu da bu bekleyişin acılı zevkine katılmıştı. Şimdi kırmızı çiçeklerle kaplanmış çalılar, onun soruları karşısında susuyor, havuzun suları kendi mırıltılarına dalıyordu. Tapınağın duvarları ise geçmiş görüntülerle ve onların öyküleriyle öylesine doluydu ki, geleceğe ait hiçbir iz taşımıyordu. Bazen gökyüzüne bakıp oradaki küçük birkaç buluta karışarak, çölün daha büyük bir kısmını görebilmeye çabalıyordu. Onun intizabını tamamlayacak olan o gizemli şahsın gelmesi yakın mıydı acaba? Hiç değişmeyen parlaklıklarıyla sadece yıldızlar ona şöyle diyorlardı. Bekle, sebat et. Sabır, ebediyetin insanı sınamasıdır. Sunny, büyülü bir huzur içinde kendinden geçerek saatlerce onları seyrediyordu. Ama sonra üzüntüsü yeniden alevleniyor ve tüm yaşamı bir tek kelimeden ibaret kalıyordu. Bekle. Günlerin ve gecelerin önlenemez akışı üzüntüsünü yavaş yavaş azaltmış, kalbini huzurla doldurmuştu. Evrenin yaratılışı kuramı ile astroloji üzerindeki çalışmalarına yeniden başlamış, her zamanki tefekkür ve ibadetleriyle tatraklarına geri dönmüştü. Tatrak, bakışları ve zihni bir tek noktaya toplamak şeklindeki psikofiziksel Hindu egzersizi. İlkbaharın görünmez parmakları her bir goncayı açmış, ağaçlara yaprak, kuş yuvalarına yavrular vermişti.